Ayrım 19.
Gregor dalgınlığından sıyrılıp köşeyi döndü. Kapının dibinde en alt basamakta dört kazak delikanlısı oturuyordu. Komşu kulübelerden koşup gelen kadınlarla çocuklar yoğun bir kalabalık olmuş, çevrelerini sarmışlardı. Dinleyiciler burunlarını çeke çeke başörtülerinin ucuyla gözlerinin yaşını siliyorlardı. Gregor basamaklara doğru yürüdü. Uzun boylu, kara gözlü bir ihtiyar kadın, pörsümüş yüzünde ikonu andırır sert bir güzelliğin izleri, kelimeleri çekiştire çekiştire konuşuyordu. ''Ne de güzel, ne de hazin söylüyorsunuz evlatlar. Herhalde her birinizin anası vardır. Savaşta oğlunun nasıl canının çıktığını düşünür. Düşünür de iki gözü iki çeşme ağlar durur.'' Gözlerinin sararmış aklarını o sırada kalabalığı selamlayan Gregor'a çevirip birden kızgın bağırdı. ''Ve de sen kumandan bunlar gibi çiçekleri alıp ölümlerine götürürsün değil mi? Savaşta öldürürsün onları değil mi ha?'' ''Biz kendimiz ölüyoruz orada nine'' dedi Gregor huysuz bir sesle. Tanımadıkları bir subayı görünce kazaklar sıkılıp hemen ayağa fırladılar. Basamaklarda duran, içi yemek artıkları dolu tabakları iteleyip ceketlerini düzelttiler. Silah kayışlarını, kemerlerini ayarladılar. Tüfeklerini omuzlarından çıkarmadan dalmışlardı Türkiye. En yaşlıları 25'inden fazla göstermiyordu. ''Neredensiniz siz?'' diye sordu Gregor, delikanlıların genç ve dinç yüzlerine bakıp. Bir alaydan, küt burunlu, güleç yüzlü bir delikanlı kararsızca cevap verdi. ''Yani nerede doğdunuz? Köyünüz neresi? Burada değilsiniz galiba.'' ''Yelenskaya'lıyız biz. İzne gidiyoruz kumandanım.'' Tenor sesi tanıyan Gregor gülümseyerek sordu. ''Bir başına söyleyen sendin değil mi?'' ''Bendim kumandanım.'' ''Tamam. İyi sesin var ama ne içindi bu? İçinizden mi geldi, bir şeye mi sevindiniz? Pek de sarhoşa benzemiyorsunuz.'' Uzun boylu, sarışın bir delikanlı, toza bulanmış fiyakalı bir perçemi vardı, esmer yanakları al al olmuştu, ihtiyar kadına yan gözle bakıp sıkılgan bir gülümsemeyle isteksizce cevap verdi. ''Bizim ne sevincimiz olacak? Muhtacız da ondan söylüyoruz. Buralarda hayat pek iyi değil, iyi beslemiyorlar adamı. Bir parça ekmek bulursan ne âlâ. Biz de bari şarkı söyleyelim.'' dedik. ''Biz başlar başlamaz bütün kadınlar koşup geliyorlar dinlemeye. Hazin bir şarkı tutturduk mu tamam. Bir parça yağ, bir kap süt ya da işte yiyecek bir şey getirirler.'' ''Bir çeşit keşişlik bizimkisi yüzbaşım. Şarkı söyleyip dileniyoruz.'' dedi tenor. Arkadaşlarına göz kırptı. Işıl ışıl bakan gözleri bir gülümsemeyle daralıverdi. Kazaklardan biri göğüs cebinden yağlı bir kağıt çıkarıp Gregor'a uzattı. ''İşte izin kağıdımız. Ne yapayım ben onu? Bizi kaçak filan sanarsınız da belki. Sen onu bir tedip birliğine çattığınızda gösterirsin.'' dedi Gregor azıcık kızıp. ''Yine de yanlarından ayrılmazdan önce geceleri gidin, gündüzleri bir yerlerde saklanın.'' diye salık verdi. ''Kağıdınız bir işe yaramaz. Ona buna gösterip de başınızı derde sokmayın. Mührü var mı?'' ''Bizim bölüğün mührü yoktu. Neyse, kalmuklar sizi bir güzel pataklasın istemiyorsanız dediğim gibi yaparsınız.'' Köyün 3 kilometre kadar dışında, yolun kenarına kadar uzanan küçük bir korunun yakınında Gregor karşıdan gelen iki atlı gördü. Durup bir baktılar, sonra hemen koruya daldılar. ''Kağıtları yok herhalde.'' dedi Prokor. ''Gördün mü nasıl sapı verdiler koruya? Niçin gündüz vakti giderler böyle enayiler?'' O gün daha birçok atlı Gregor'la Prokor'u görünce hemen yoldan çıkıp saklandı. Yayan giden bir yaşlı kazak evine gidiyordu. Bir ayçiçeği tarlasına daldı. Tarlanın kenarında tıpkı bir tavşan gibi büzülüp kaldı. Yanından geçerlerken Prokor üzengilere basıp kalktı. ''Hey hemşerim, öyle mi saklanır insan? Başını saklamışsın, götün dışarıda.'' Öfkelenmiş gibi yapıp bağırdı. ''Hadi bakalım, çık da şu kağıtlarını görelim senin.'' Kazak sıçradığı gibi iki büklüm ayçiçeklerinin arasından koştu gitti. Prokor kahkahadan kırılıyordu. Adamı kovalamak için atını kırbaçlayacakken Gregor durdurdu onu. ''Bırak şaklabanlığı şimdi, bırak canı cehenneme. Bu gidişle zaten soluksuz kalacak. Korkusundan ödü patlar da ölürse sonra... Yanılıyorsun. O herifi av köpekleriyle bile ele geçiremezsin artık. 10 kilometre koşmadan durmaz. Nasıl da sıyrılıp gitti ayçiçeklerinin arasından. Böyle hallerde insanlar nereden bulurlar bu gücü anlamıyorum doğrusu. Kaçaklar hakkında kesin fikirler beyan ettikten sonra Prokor ekledi. Hep de üçü beşi bir arada gidiyorlar. Çuvaldan fasulye saçılır gibi. Vallahi Panteleyeviç, bu gidişle yakında bir sen bir de ben kalacağız galiba cephede. Cepheye yaklaştıkça Don ordusundaki maneviyat bozukluğunun belirtileri daha da ortaya çıktı. Panik, tam isyancılarla takviye gören ordunun kuzey cephesinde en büyük başarılarını elde ettiği sırada baş göstermişti. Daha şimdiden ordu kuvvetleri kararlı bir hücuma kalkıp düşmanın direnişini bertaraf edecek güçten yoksun düşmüşlerdi. Ciddi bir hücuma karşı durmaları bile artık söz konusu değildi. İleri hat yedeklerinin konaklandığı nahiye merkezleri ve köylerde subaylar işi cümbüşe vurdular. Talan edilmiş mallarla ağız ağıza yüklü çeşit çeşit ikmal katarları hala cephe gerisine gönderilmemişti. Tam mevcudunun %60'ını bulan birliğe rastlayamazdın. Kazaklar izinsiz müsaadesiz başlarını alıp gidiyorlar, bozkırı kasıp kavuran kalmuk tedip birlikleri toplu kaçak selini durdurmaya gitmiyordu. Saratov ilinin işgal altındaki köylerinde Kazakların davranışı yabancı toprakları ele geçiren savaşçılardan farksızdı. Yağma, ırza geçme, ekin yakma, hayvan öldürme olağan işlerden oldu. Bıyığı terlememiş delikanlılarla 50'sini aşkın adamlardan takviye birlikleri kuruluyordu. Bölüklerde açıktan açığa savaşmaya isteksizlikten söz ediliyor, Voronez'e ilerleyen birliklerde Kazaklar subaylarını hiç mi hiç takmıyorlardı. Söylentilere bakılırsa ileri hat mevzilerinde öldürülen subayların sayısı artmaktaydı. Gregor geceyi geçirmek için Balaşof'a oldukça yakın bir küçük köyde mola verdiğinde hava kararmaya başlamıştı. Yaşlı yedeklerden toplanan 4. yedek bölüğü ile Taganrog alayının bir istihkam bölüğü köyde ne kadar kalacak yer varsa kapatmıştı. Gregor bir yer bulmak için epey uğraştı. Çok zaman yaptıkları gibi geceyi açıkta, bir tarlada da geçirebilirlerdi. Ama yağmur yağmaya başladı. Prokor'u yine sıtma nöbeti tuttu. Kapalı bir yer bulmak zorunda kaldılar. Köyün başında, kavakların çevrelediği büyükçe bir evin yanında, bombardımandan harap olmuş bir zırhlı araba vardı. Gregor, atını sürüp geçerken, arabanın yeşil kenarına çiziktirilmiş bir yazıyı okudu. "Kahrolsun namussuz beyazlar." Onun altında arabanın adı Hışım. Avluda direklere bağlı atlar horulduyor, insan sesleri duyuluyordu. Evin arkasındaki bahçede bir ateş yakılmıştı. Duman ağaçların yeşil dorukları üzerinden sıyrılıp gidiyordu. Ateşin başında durmadan hareket eden, alevlerin aydınlattığı kazak karaltıları vardı. Yanık saman ve domuz kılı kokusu dolanıyordu havada. Gregor atından inip eve girdi. İçeride bir sürü adamın kaynaştığı alçak tavanlı bir odaya girerken "Bu evin sahibi kim?" diye sordu. "Benim, ne istiyorsun?" Ocağa yaslanmış duran bodur bir kazak yerinden kımıldamadan dönüp Gregor'a baktı. "Geceyi burada geçirebilir miyiz? İki kişiyiz." "Karpuz çekirdeği gibi sıkışığız zaten." diye bir kerevete uzanmış yatan bir yaşlı kazak homurdandı. "Bana göre hava hoş, yalnız epey adam var burada," dedi evin sahibi özür dilercesine. "Bir yer bulunur artık, bu yağmurda dışarıda kalacak değiliz ya," diye Gregor diretti. "Emirerim de hasta." Kerevette uzanan kazak ayaklarını yere sarkıttı. Gregor'a bakıp değişik bir sesle konuştu. "Kumandanım, 14 kişi iki odada kalıyoruz, aileyi hiç sayma. Öbür odada iki emir eriyle bir İngiliz subay var. Bizim subaylardan biri de onun yanında kalıyor." "Belki onların yanında bir yer bulurdunuz," dedi bir başka kazak dostça. Sakalına bolca kır karışmış gibiydi. Apoletlerine bakılırsa biraz subay. "Yok, burası daha iyi. Fazla yer istemem ben zaten. Yere uzanıveririm. Siz rahatınıza bakın." Gregor kaputunu çıkardı. Avucuyla saçlarını düzeltip masaya oturdu. Prokor atlara bakmaya dışarı çıktı. Yandaki odadan sesleri duyulmuş olacaktı. 5 dakika sonra kapı açıldı, ufak tefek fiyakalı bir teğmen göründü. "Kalacak yer mi arıyorsunuz?" diye sordu Gregor'a.
Sonra da Gregor'un apoletlerine bir göz atıp terbiyeli terbiyeli gülümsedi. ''Bize katılmaz mıydınız kumandanım? İngiliz ordusundan Teğmen Campbell ve ben sizi davet ediyoruz. Bizimle daha rahat edersiniz. Benim adım Şiçeklov. Sizinki?'' Gregor'un elini sıktı. ''Cepheden mi geliyorsunuz?'' diye sordu. ''Ha, izinliydiniz. Gelin içeri gelin, memnun oluruz. Acıkmış olmalısınız. Yiyecek bir şeyler de veririz size.'' Teğmen'in pırıl pırıl ceketinin göğsünde bir St. George haçı sallanıyordu. Saçının ayrığı pürüzsüz, çizmeleri temizlenmiş. Temiz tıraşlı yanakları, sırım gibi vücudu, her şeyi temizlik ve kolonya kokuyordu. Gregor geçsin diye yana çekildi. ''Soldaki kapı, dikkat edin, orada bir kutu var.'' Birbirine yakın ela gözlü, kabarık, siyah bıyıklı, güçlü kuvvetli genç bir Teğmen, Gregor'u karşılamak için ayağa kalktı. Kara bıyıkları üst dudağında görünen derince bir yara izini az çok gözden saklıyordu. Rus Teğmen'i İngilizce bir şeyler söyleyip onu tanıştırdı. İngiliz Gregor'la el sıkıştı, kah ona kah tercümana bakıp birkaç kelime söyledi. Oturmaları için işaret etti. Odanın ortasında dört portatif karyola duruyordu. Bir köşeye kutular, sahra çantaları, deri bavullar yığılmıştı. Gregor'un hiç görmediği marka bir hafif makineli tüfek duruyordu geniş bir sandığın üzerinde. Onun yanında bir dürbün çantası, fişek kutuları, koyu renk kundaklı, namlusu donuk donuk parıldayan bir karabina vardı. Teğmen kulağa hoş gelen alçak bir sesle bir şey dedi. Dostça baktı Gregor'a. Gregor hiç duymadığı, yabancı dili anlamadığı halde kendinden söz edildiğini sezdi, sıkıldı. Gülümseyerek İngiliz'i dinleyen Rus Teğmen'i bavullardan birinin içini karıştırıp konuştu. Teğmen Campbell kazakları çok takdir ettiğini söylüyor. Yaman süvaridirler, iyi savaşçılardır diyor. Bir şey yemek ister miydiniz? İçki içer misiniz? Tehlikenin arttığını söylüyor. Neyse işte bir dolu saçmalıyor. Teğmen bavulun içinden birkaç konserve kutusuyla iki konyak şişesi çıkardı. Yine bavulun üzerine eğildi. Bir yandan tercüme etmeye devam ediyordu. Üst Medvetitskaya'da Kazak subaylarının kendisini çok iyi ağırladıklarını söylüyor. Koca bir fıçı don şarabı içmişler. Herkes küfelik olmuş. Birkaç okullu kızla pek hoş vakit geçirmişler. Anlarsınız, kendisine gösterilen konukseverliği ödemek istiyor. Kurbanı siz olacaksınız. Evet, acıdım size. İçki içer misiniz siz? Sağ olun, içerim dedi Gregor. Yolun tozundan, dizgin derisinden, kapkara kesilmiş ellerine baktı adamın gizlice. Teğmen kutuları masanın üstüne koyup bıçakla ustaca açtı. Bilseniz yüzbaşım, bu İngiliz domuzu canımdan bezdirdi beni. Sabahtan akşama kadar içiyor, lık lık gidiyor. Ben de içerim, içerim ya böyle değil. Gülümseyerek İngiliz'e baktı. Sonra korkunç bir küfür sallayıp Gregor'u da şaşırttı. Aç karnına da içiyor. İngiliz Teğmen'i gülümseyerek başını salladı. Kırık dökük Rusçasıyla evet evet dedi, sağlığınızı içmeliyiz. Gregor güldü. Alnına düşen saçını kaldırdı. Adamlardan hoşlanmıştı. Manasız gülümseyişi saçma sapan Rusçasıyla İngiliz Teğmen doğrusu fevkaladeydi. Teğmen bardakları silerek konuştu. Bununla iki haftadır dolaşıp duruyorum. Ha ne dersiniz buna? İkinci kol ordumuza verilen tankları sürmesini öğretiyor bizimkilere. Beni de yanına tercüman verdiler. Yazık ki iyi İngilizce konuşuyorum. Felaketim oldu vallahi. Bizim millet de içer ama bunun gibi değil. Şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz marifetlerini. Ağırdan alırsa günde 4-5 şişe konya bana mısın demiyor. Hiç de sarhoş olmuyor. O kadar içtikten sonra bile çalışıyor herif. Canımı çıkardı. Mideme de bir şey oldu galiba. Her sabah yataktan öyle kötü kalkıyorum ki. İçim dışım hep alkol oldu. Bir lambanın yanına oturmaktan korkuyorum inanın. Nedir bu başıma gelen? Bir yandan da iki bardağı ağzına kadar içki doldurdu. Kendine azıcık bir şey aldı. Bardaklara bakıp gülen İngiliz heyecanla konuşmaya başladı. Rus Teğmen'i elini yüreğine koyup yakarırcasına konuşuyordu onunla. Arada bir koyu, uysal gözlerinde bir sabırsızlık kıvılcımı parıldayıp sönüyordu. Gregor, cömert el sahibiyle bardak tokuşturdu. Konya'nın hepsini bir dikişte bitirdi. "Oo!" diye bağırdı İngiliz takdirle. İçkisini yudumluya yudumluya, küçümseyici gözlerle tercümanına baktı. İngiliz Teğmen'in kocaman işçi elleri masanın üstünde duruyordu. Derisinin gözeneklerine makine yağı dolmuş, iz yapmıştı. Benzinden, eski yaraların izlerinden sertleşmiş ellerdi. Buna karşılık yüzü pürüzsüz yuvarlacıktı, kırmızı. Yüzle eller arasında öylesine bir çelişme vardı. Gregor'a sanki teğmen yüzüne maske takmış gibi geldi. ''İmdadıma yetişiniz'' dedi Rus teğmeni dostlarının bardaklarını ağzına kadar doldurarak. ''Bir başına içmez mi bu?'' diye sordu Gregor. ''Benim de derdim o ya. Sabahları kendi başına içiyor. Akşam oldu mu yok, içemez. Neyse hadi içelim.'' Kuvvetli içki bu. Gregor içkisini yudumlarken İngiliz'in şaşkın şaşkın baktığını görünce geri kalanı olduğu gibi boğazından aşağı boca ediverdi. ''İyi adam'' diyor sizin için. ''İçki içişinizi sevmiş.'' ''Sizinle işleri değiştirmeye razı olurdum ben'' dedi Gregor, gülümsedi. ''Eminim iki haftaya kalmaz fellik fellik kaçarsınız.'' ''Böyle kolay işten mi?'' ''Ben kolay işi bırakıp kaçacağım. Cephede daha kötü. Burası da cephe sayılır. Orada bir kurşun gelir ya da bir şarapnel filan ama gelmeyebilir de. Oysa burada hiç yolu yok. Yakında hayaletler filan görmeye başlayacağım. Bu meyve konservesinin tadına bakmaz mısınız? Biraz domuz konservesi istemez miydiniz?'' ''Sağ olun, benim de var. İngilizler bu işi iyi beceriyorlar. Ordularını bizim gibi beslemiyorlar onlar. Biz besliyor muyuz sanki ordumuzu? Bizimkisi halkın sırtından geçiniyor. Ne yazık ki öyle. Orduyu böyle beslemenin sonu iyi değil. Hele bırakırsan adamlar halkı diledikleri zaman diledikleri gibi soysunlar, tamamdır.'' Gregor, Rus teğmenin gözlerinin içine bakıp sordu. ''Çok ilerleyeceğinizi umuyor musunuz?'' ''Hep aynı yoldayız. Niçin sordunuz?'' Teğmen İngiliz'in şişeyi alıp onun bardağını ağzına kadar doldurduğunu görmedi. ''İşte şimdi bunu içmeden olmaz.'' diye Gregor gülümsedi. ''Hay Allah!'' Teğmen bardağına bakıp inledi. Hafif bir kızarıklık kapladı yanaklarını. Üç adam bardaklarını tokuşturup sessizce içkilerini içtiler. ''Evet, hep aynı yolda gidiyoruz ama aramızda fark var.'' Gregor kaygan bir kayısıya çatalını boşuna batırmaya çalışıp kaşlarını çatarak sözüne devam etti. ''Bir kısmımız oraya daha önce varacak, bir kısmımız daha sonra. Tıpkı bir trendeki gibi. Son durağa kadar gitmeyi ummuyor musunuz?'' Gregor sarhoş olmak üzere olduğunu anladı ama içki daha tam aklını başından almamıştı. Gülerek cevap verdi. ''Bütün yol için bilet almaya benim sermayem yetmiyor. Siz? Ben mi? Benim durumum başka. Yoldan çevirseler de ben yoluma yayan devam ederim. Yolunuz açık olsun öyleyse. Hadi içelim.'' İngiliz teğmeni Gregor ve tercümanla bardak tokuşturdu. Sesini çıkarmadan içti. Hemen hiçbir şey yemiyordu. Yüzü tuğla kırmızısına dönmüş, gözleri daha da parlamıştı. Hareketlerine ölçülü bir ağırlık gelmişti. İkinci şişeyi bitirmeden bir gayret ayağa kalktı, sert adımlarla bavulların olduğu yere yürüdü. Üç şişe konyakla geri döndü. Şişeleri masanın üstüne koyup dudaklarının köşeleriyle gülümsedi. Gıcıklı bir sesle konuştu sonra. ''Teğmen Campbell, aleme devam etmeliyiz.'' diyor. ''Şeytan alsın canını bu herifinde. Nasılsınız siz?'' ''Ben iyiyim.'' Gregor razıydı. ''Herifteki dayanıklılığa bakın hele. O İngiliz gövdesinde bir Rus tüccarının ruhu var. Galiba ben uçmak üzereyim.'' ''Öyle görünmüyorsunuz.'' dedi. ''Yalan söyledi Gregor.'' ''Görünmüyor muyum? Hah, bir bakire gibi zayıfımdır. Ama yine de sorumluluğumu müdrikimdir. Evet, müdrikimdir.'' Rus teğmeni dolu bir bardağı yuvarladıktan sonra adam akıllı sarhoşlamıştı. Kara gözleri yağlı yağlı parıldıyor, azıcık da kayıyordu. Yüzünün kasları gevşemişti, dudaklarına söz geçiremez olmuştu. Pürüzsüz yanakları asabi asabi seyiriyordu. Konyak fena çarpmıştı adamcağızı. Yüzündeki ifadeyi görsen tıpkı mezbahada kafasına 5 kiloluk tokmak yemiş bir öküze benziyordu. ''İyi gidiyorsunuz. Alışmışsınız da pek etkilemiyor sizi.'' dedi Gregor. O da göz görürcesine sersemlemişti. ''Ama daha epey içerim.'' diyordu. ''Ciddi mi konuşuyorsunuz?'' Rus teğmeni birden sevindi. ''Evet, başlangıçta pek iyi hissetmiyordum kendimi ama şimdi her şeye hazırım, her şeye. Sevdim sizi yüzbaşım. Sizde kuvvetli içten bir hal var. Hoşuma gider benim bu. Evet, hadi şu sarhoş budalanın ülkesi şerefine içelim. Evet, herif hayvanın teki ama ülkesi yaman bir yer. Britanya, denizler hakimi. İçelim mi? Dibine kadar değil ama yurdunuzun şerefine Bay Campbell.'' Rus teğmeni yüzünü çarpıttı, içti. Bir parça domuz attı ağzına. ''Yaman ülke kumandan. Gözünüzün önüne getiremezsiniz, imkanı yok. Ben yaşadım orada. Evet, evet, hadi içelim. Nasıl olursa olsun, insanın kendi anası her zaman başkasının anasından daha azizdir. Orasını tartışmayalım şimdi. Hadi içelim, hadi içelim. Bu ülkenin içindeki çürümüşlüğü ateşle, kılıçla deşip atmak gerek. Ama çaresiziz. Bir bakıma, bir de bakıyoruz, ülkemiz yok. Eh, canı cehenneme. Campbell, kızıllarla başa çıkabileceğimizi sanmıyor. Öyle mi? Sanmıyor. Bizim orduyu beğenmiyor hiç. Kızılları bir övüyor ki. Savaşa katılmış mı? Katılmış tabii. Kızıllar az kalsın yakalıyorlarmış. Allah kahretsin bu Konya'yı. Kuvvetli değil mi? İspirto gibi. O kadar da değil. Campbell'ı süvariler kurtarmış. Yoksa yakayı ele veriyormuş. Zukov köyü yakınında. Kızıllar bizim tanklardan birini ele geçirmişler. Üzüntülü duruyorsun. Ne var? Karım öldü geçenlerde. Çok fena. Çocuklar var mı? Var. Çocuklarının sağlığına. Benim yok ama belki vardır. Eğer varsa bir yerlerde sokakta gazete satıyorlardır. Campbell'ın İngiltere'de nişanlısı var. Hep yazar ona haftada iki kere. Herhalde bir dolu saçmalıklar yazıyordur. Neredeyse nefret ediyorum ben bu heriften. Ne dedin? Bir şey demedim. Kızıllara neden saygı duyuyor? Kim dedi saygı duyuyor diye? Sen dedin. İmkansız. Onlara saygı duymaz o, duyamaz. Ama bir sorayım bakayım. Campbell solgun yüzlü sarhoş teğmeni dikkatle dinledi. Sonra İngilizce uzun bir cevap verdi. Gregor adamın sözünü bitirmesini beklemeden sordu. Ne zırvalıyor? Kızıl piyadelerini silahsız ayaklarında bir çarıkla tankların üstüne yürürken görmüş. Ne yani? Yeter mi? Halk yenilmez diyor. Ahmak, sen inanma ona. Niçin? Fikir baştan aşağı yanlış. Ama niçin? Herif sarhoş, saçmalıyor. Ne demek o? Halk yenilmez. Bir kısmı tepelenir. Geri kalanlar da söz dinlemeye zorlanır pekala. Kaç şişe oldu içtiğimiz? Rus temini masanın üstüne yıkılıp bir konserve kutusunu devirdi. 10 dakika kadar yüzü kollarına dayalı derin derin soluyarak kaldı orada. Dışarıda gece karanlıktı. Yağmur kepenkleri dövüyordu. Uzaktan uzağa bir gümbürtü. Gregor gök gürültüsü mü top ateşi mi olduğunu kestiremedi. Campbell oturduğu yerde konyağını yudumluyordu. Pura dumanlarına sarılmış. Gregor tercümanı sarstı. Kendi de sallana sallana ayağa kalktı. Hadi sor şuna, niçin kızıllar bizi yeneceklermiş? Canın cehenneme diye homurdandı Rus teğmeni. Hadi sor. Canın cehenneme, şeytan alsın canını. Sor diyorum sana. Rus teğmeni çılgın gibi gözlerle baktı Gregor'a bir an. Sonra dikkatle onları dinleyen Campbell'a dönüp bir şeyler kekeledi. Başı yine kollarına düştü. Campbell küçümseyici bir gülümsemeyle süzüyordu onu. Gregor'un koluna dokunup anlatmaya çalıştı. Hiç konuşmadı.